Ayrım 27.
Sayfa 294. Psikopos hor görür gibi baktı ona. "Ne demek niyetindesin?" diye sordu. "Bilmiyorum psikopos. Tanrı ne dedirtirse inanın." Yaşlı Şatolu Bey bir adım ileri atarak psikoposa hitap etti. "Lütfedin, izin verin ona. Asisili Francesco'dur o." Psikopos kollarını kaldırdı. "Kısa konuş," diye buyurdu. "Ziyafet sofrası hazır." "Ziyafet sofrası cennette hazır," diye başladı Francesco, psikoposun sözlerini ağzından alıp. "Ziyafet sofrası hazır kardeşlerim. Yargı günü yakın. Az zaman kaldı. Ama kurtulmak şimdi bile elimizde. Göğe tırmanabilir ve Tanrı'nın ölümsüz sofralarında yerimizi alabiliriz. Ama demir zırhla, altın üzengilerle, ipek peçelerle, eğlencelerle, kahkahayla ve konforlu bir hayatla kişi göğe almaz. Çıkış çetindir. Ter, çaba ve bol kan gerektirir." Beyler hanımlar yüzlerini buruşturdular. Psikopos sinirli sinirli fil dişi asasını salladı. Francesco ne demek istediğini anlayarak daha yumuşak bir sesle devam etti. "Bağışlayın beni şövalyeler, sesime kulak verin, sizin dilinizde konuşuyorum. Ne olur dinleyin söyleyeceklerimi. Bir şövalye sevgilisini kazanmak için ne gibi başarılar göstermeli, ne gibi çabalar bulundurmalıdır, ne gibi görünür veya görünmez kuvvetlerle, denizlerle, yabani hayvanlarla, erkeklerle, şeytanlarla boğuşmalıdır. Sevgilisinin kollarını açık bulmak istiyorsa ne yapacaktır? Kutsal mezarı kurtarmaya çıkacaktır veya atını Sırat Köprüsü'nden geçirecektir ya da gece yarısı yıkık kulelerin tepesine tırmanıp kılıcıyla dürte dürte hayaletleri kovalayacaktır. Hiçbir zaman kıskanmayacaktır. Bu şato sahibinin yüreğini açacak olursanız şu sözlerin üstünde yazılı olduğunu görürsünüz. Kimseden korkmam. Niçin mi? Çünkü bir çift açık, tatlı, kokan kol zihninden hiçbir zaman eksik değildir. Bütün bunları sevgili beyler hanımlar, benden daha iyi bilirsiniz. Ama bilmediğiniz bir şey var ya da biliyorsunuz da unutuyorsunuz. Başka bir hanımın varlığı, yeryüzünün değil, göğün hanımını ve başka bir şövalyelik düzenini ve başka bir mücadeleyi. Kim ki bu hanım? Cennet. Hangi mücadele mi? Geçici mal ve mülkten vazgeçmek, yoksulluğa, iffete, duaya, salt sevgiye kendinizi vermek. Hepsi de sonsuzdur bunların. Bu ölümlü bedene kavuşmak için tehlikeye, korkuya ve ölüme meydan okuyorsak, sonsuz sevgiliye kavuşmak için ne gibi zor sınavlardan geçmek gerek? Beyler öfkelenmeye ve yalın ayaklı keşişin sınırsız küstahlığı için homurdanmaya başladılar. Bunu tahmin eden Francesco, minberin merdivenlerinden aşağı indi ve toplanmış soyluların arasına girdi. "Gücenmeyin demir giymiş beyler," dedi. "Şövalye şövalyeye nasıl konuşursa öyle konuşuyorum. Soylu olmanız fark etmez. Ben Tanrı'dan başka kimsenin tutsağı değilim. Şu yamalı, binlerle yamalı hırkam şövalyelik zırhım benim. Ben de yarışmaya girdim. Aç kalıyorum, donuyorum, kendime eziyet çektiriyorum. Mücadele ediyorum. Hepsi de hanımımın güzelliği uğruna. Ve benim sevgilim sizinkinden bin kez daha iyi. Size bahsettiğim sevgili o. Varlığı henüz vaktimiz varken mücadeleye başlamamıza iten sevgili. Ve sen, sarışın iyi yetişmiş delikanlı. Dinle bak, Tanrı ağzımdan ne buyuruyor senin için? Baban övünüyor, kimseden korkmam diye. Sen oğlu yüreğine şunu yazmalısın. Tanrı'dan başka kimseden korkmam. Belki de bu yüzden işte o her şeye gücü yeten, bu gece beni kalenize gönderdi. Tam sen şövalyelik andı içerken şu haberi sana getirmem için." Francesco psikoposun elini öptü. Sonra bana başıyla işaret etti. Çıktık. Gece inmişti. Gök yıldızlarla doluydu. Atlarla, hizmetçilerle birlikte avluda durduk. Bir yandan beyler hanımlar kiliseden çıkıyor, yüklü masaların beklemekte olduğu salona doğru ilerliyorlardı. Oğlanlar, hizmetçiler salonla mutfak arasında mekik dokuyor, et ve şarap taşıyorlardı. Ziyafet odasının kapısı açılınca büyük gürültüler, kahkahalar ve akort edilen keman sesleri geliyordu. Francesco avlunun bir köşesine rahatça kurulmuştu. Gözlerini kapayarak duvara dayandı. Ama ben aç idim. Mutfağa gizlice girdim. Ekmek, et, bir tepside şarap dilenebildim. Derken mutluca Francesco'ya koştum. "Uyan uyan," diye bağırdım. "Yiyelim." "Sen ye," dedi. başla eşeğini beslemeye. Hatırı sayılır bir yudum şarap çektim. Keyfim yerine geldi. Senin eşeğinin de beslenmesi gerek Francesco kardeş. Eşeğini açlığa alıştırmak isteyen köylünün başına ne geldiğini biliyor musun? Zavallıcık tam alışmışken ölmüştü. Francesco güldü. Sen kendi eşeğine bak Leo kardeş. Bir yudum daha çek de anırmaya başlasın. Başkalarının eşeklerini de kendi hallerine bırak. Bunu deyip gözlerini yeniden kapadı. Yemeğe başladım. Ben yerken ve eti bu kadar lezzetli yaptığı için Tanrı'ya şükrederken şapkası tüylü genç bir bey geldi. Eğildi, Francesco'yu tanıdı. Uyuyor mu diye sordu bana. Hayır, hiç uyumaz o. Adıyla çağır. Peder Francesco, Peder Francesco diye seslendi delikanlı. Francesco gözünü açtı. Önündeki ihtişamla giyinmiş adama bakıp gülümsedi. Merhaba genç beyim dedi. Nedir seni ziyafet sofrasından kaldırıp buraya getiren? Tanrı olmalı. Kilisede az önce söylemiş olduğunuz sözler Peder Francesco diye cevap verdi delikanlı, sesi heyecan dolu. Ömrüm boyunca kilisede rahibin dediklerini dinledim ama gerçekte hiçbir şey işitmedim. Bu gece ilk kez duydum. Sizden bir lütuf rica etmeye geldim Peder Francesco. Ben Casentino'daki Chiusi şatosunun sahibi Kont Orlando di Catania'yım. Ne lütfu yavrum diye sordu Francesco. Ruhunun kurtulması için elimden geleni yaparım. Toskana'da Monte Alvenia denilen ıssız bir dağım var. Issız, sessiz, insan izi olmayan bir yer. Atmacalardan ve kekliklerden başka canlıya rastlanmaz orada. Onu sana sunuyorum Peder Francesco. Ruhumun kurtulması için. Benim de aradığım oydu zaten diye çığırdı Francesco, elini sevinçle çırparak. Şimdi anlıyorum neden Portiuncula'dan ayrıldığımı. Bu dağa gitmek içinmiş meğer. Vahşi ıssız doruğundan dualarım, günah yüküne rağmen mutlaka her şeye gücü yetenin ayaklarına ulaşacaktır. İsa adına sana teşekkür ediyorum genç beyim ve teklifini kabul ediyorum. Ruhum için dua et dedi Kont, Francesco'nun elini öperek. Şimdi de izin verirseniz arkadaşlarıma katılayım ve güzel hanımlarla hoş vakit geçireyim. Tanrı senden razı olsun dedi Francesco onu kutsayarak. Borazan seslerini duyuncaya kadar eğlen bakalım. Ne borazanı? Yargı gününde çalınacak borazan. Daha çok vakit var ona dedi Kont gülerek. Bir an önce ziyafete dönmek üzere koştu. Francesco hala yemekte olduğunu gördü. Eşeğini iyi besle Leo kardeş dedi. Önümüzde tırmanılması çetin, yol vermez bir dağ var. Defalarca sordun bana nereye gideceğiz diye. Monte Alvernia'ya. Sporcu dostum, Monte Alvernia dağına. İçimden öyle geliyor ki, ulu doruğunun karları içinde Rabbim bizi bekliyor. Soğuk, yağmur, kar diye çığırdım dehşet içinde. Niye buluşmak için ovaya çağırmadı bizi? Tanrı daima soğukta, yağmurda, kardadır Leo kardeş. Mızmızlanıp durma. Ovada zengin beyler, güzel, şuh kadınlar bulursun ancak. Dünyanın şato beyi ölümde, zavallı yaşlı eşeğinde oradadır Leo kardeş. Ama gerçek Leo kardeş dağa tırmanır. Bir şey demedim. Ah, elde olsaydı diye düşünüyordum. Ne olurdu kişi eşeğini orada otlamaya bıraksaydı da, hafif olan, soğuğun işlemediği ruhu dağa tırmansaydı. Ahırların birinde uyumama izin verdiler. Hava gübre ve at teri kokuyordu. Francesco kolunu kaldırarak at kardeşleri kutsadı. Geceyi birlikte geçireceğiz at kardeşler dedi. Çifte atayım, kişneyim demeyin sakın. Yorgunuz, uyuyalım. İyi geceler. Yere biraz saman serdik ve üstüne yattık. Gerçekten yorulmuştuk. Çok geçmeden daldık. Uykumda zaman zaman gitarların ve kadın kahkahalarının eşlik ettiği türküler duyuyordum. Sanki gök başımın üstünde ikiye ayrılmıştı da cennet melekleriyle birlikte inmeye başlamıştı. Ama ben her seferinde birdenbire unutkanlığa uğruyordum. Melekler de gitarları ve kahkahalarıyla birlikte gökte kayboluyordu. Francesco kıvanç içinde uyandı. Demir ayakkabılarını giydin mi diye sordu bana. Önümüzde uzun bir yokuş var. Elbette giydim, işte. Yaralarla kaplı çıplak ayaklarımı gösterdim. Tanrı artık acısın halimize diye mırıldandım. İstavroz çıkararak böylece yeni günahından arınmış dağa doğru yolculuğa çıktık. Francesco düşünceliydi, susuyordu. Kaleyi ardımızda bırakmıştık. tek yaprak oynamıyordu. Sancaklar ise renkli paçavralar gibi sırıklarından sarkıyordu. Gök bulutla kaplıydı. Sağımızda Kurşuni, saçsız bir güneş bulutların arkasından yükselmeye ve yapraklara mat bir parlaklık vermeye başladı. Sadece yaprak uçlarındaki yağmur taneleri parıldıyordu. Şatoda öten horoz sesi ıslak hava içinde hala duyuluyordu. Hava değişiyor Francesco kardeş. Horozları dinle. Korkarım yağmur yine başlayacak. Ama Francesco'nun zihni başka yerdeydi. Leo kardeş dedi bana. Çember artık kapanmak üzere. Son yaklaşıyor. Tanrı'ya şükürler olsun. Başlangıçta ıssızlıkta yalnız kalayım. Ona oradan hitap edeyim diye her şeye gücü yetene dua etmiştim. Duamı kabul etti. Ama birden ensemden yakalamış ve beni insanlar arasına fırlatıp atmıştı. Issızlığından ayrıl diye bağırmıştı bana. Kendi başına rahatça kuruldun. Hoşuma gitmiyor. Köy kent dolaş, vaaz et, yoldaş bul, bir düzen kur. Sonra da kutsal mezarı, insanın yüreğini kurtarmaya çık. Böylece ben de yalnızlığı bıraktım. Bu arada içimi çekmedim değil Leo kardeş. Kardeşleri seçtim ve yola koyulduk. O ilk günlerde az az yoksulluğun zevkine nasıl da vardık. O ne sevgi, uyum ve iffet. Hatırlar mısın, sınırsız kıvancımız nasılsa hepimize gözyaşı döktürürdü. Ağaçlar, kuşlar, taşlar, dereler ve insanlar sanki Tanrı'nın elinden yeni çıkmışlardı. İsa bizimleydi. Onu görmüyorduk ama kutsal soluğunu havada duyuyorduk. Avuçları başımızın üstündeydi. Onu sadece geceleri bedenimiz uyurken, ruh gözlerini açmışken görürdük. Ama sonra Francesco'nun sesi kısılır gibi oldu. Bana bir bakış fırlattı. Gözlerinde iri iri yaş damlaları vardı. Sonra dedim, ağıla kurtlar girdi, dağıldık. Beni dışarı attılar dedi Francesco içini çekerek. Kovdular beni Leo kardeş. Çember kapanıyor diyorum sana. Yeniden yalnızlığıma dönüyorum. Bu yalnızlığın tepesine çıktık mı, ıssız bir yana çekilip uluyacağım. Yabani bir hayvan gibi uluyacağım. İçimde hala bir sürü cin var. Ruhumun çevresinde kilolarla et var hala. Ah, Tanrı zaman verse de etimden kurtulsam, silsem onu, ruhum özgürlüğe kavuşsa. Özgürlüğüne kavuşsa Leo kardeş, özgürlüğe. Kollarını şiddetle göğe kaldırdı. Bir an kanatlandı, uçacak sandım. Öylesine büyüktü duyduğu kıvanç. Yalnız kalmaktan korkarak hırkasına sımsıkı sarıldım. Tam o sırada yolda bir köylü belirdi. Ardından ince bir iple çektiği eşeği geliyordu. Çıplak memesiyle bebeğini emziren bir kadın binmişti eşeğe. Francesco durdu ve dışarı fırlayacak olan gözlerle kadına baktı. "Bizi kutsa peder," dedi köylü elini göğsüne götürerek. "Bu karım, bebeği de oğlum, kutsa bizi." "Tanrı sizden razı olsun," diye karşılık verdi Francesco. "İyi yolculuklar Yusuf." Şaşkın köylü gülmeye başladı ama acelesi vardı. Duracak zamanı yoktu. Yusuf mu Francesco kardeş dedim. Adını nereden bildin? Anlamadın mı Tanrı kuzusu? Adam Yusuf'tu. Karısı da Tanrı'yı emziren Meryem Ana. Mısır'a gidiyorlardı. Kaç kere söyleyeceğim sana kardeş diye devam etti bir süre sonra. Dış gözünü kullandığın gibi iç gözünü de kullan diye. Toprak gözlerin sana karısı ve çocuğuyla bir köylüyü gösteriyor. Ama ötekiler ruhunun gözleri. Ne büyük mucize görüyorlar. Eşeğe binmiş Tanrı'nın kutsal anası. Yusuf, süt çocuğu İsa. Hepsi de önümüzden geçiyor. Yeniden sonsuzluğa dek geçip duracaklar Leo kardeş. İçimi çektim. Yazık. Postum kalındı. Yüreğim yağ tabakaları arasında boğulmuştu. Bu dünyayı ne zaman bırakıp sonsuz olan öte dünyayı görecektim? İlk yağmur damlaları düşmeye, İncir ağaçları üstünde kalan tek tük yapraklara vurmaya başladı. Neredeyse akşam olacaktı. Önümüzde bir kaya parçasının tepesinde küçük ıssız bir kilise gördük. Beyaz duvarları parıldıyordu. Tanrı seviyor bizi dedim. Bak geceyi geçirebileceğimiz bir kilise gönderdi bize. Kapıyı iterek açıp girdik. Arkamızdan vuran alacakaranlıkta duvarların yerden kubbeye kadar San Antonio'nun ayarlanmasını gösteren rekslerle kaplı olduğunu gördük. Kutsal zahit, cin sureleriyle çaresizlik içinde savaşıyordu. Kimi sakalından tutmuş çekiyordu, kimi koltuk altlarından asılmıştı. Daha yukarıda iki şeytan bir kuzu çeviriyordu. Zahit açlıktan ölmüş bir durumda, burun delikleri titreyerek, Rengi uçmuş, gülen şeytanların kendisine çağırışına bakıyordu. Karşı duvarda sarışın, insanı yer gibi bakan gözleri olan, koca memelerini Zahid'in dizlerine dayamış çıplak bir kadın vardı. Yiyecek gibi bakıyordu ona. Ağzından göğe doğru kırmızı bir kurdele açılarak yükseliyordu. Kurdelanın üstünde ise kara harflerle yazılmış şu sözler vardı. Rabbim, Rabbim yardım et. Alt üst olmuştum. Birden şeytansı bir özlemle kadının melun bedenine uzanıp dokunasım geldi. Bu özlem o denli güçlüydü ki baştan ayağa titremeye başladım. Francesco dönüp bana süzerek baktı. Var gücümü kullanıp elimi havanın ortasında tuttum. Ama kolum uyuşmuştu, sancıyordu. Francesco şamdandan bir mum aldı. İsa'nın ikonu önünde asılı duran lambadan yaktı. Resim resim dolaşmaya başladı. Konuşmuyordu ama eli titriyordu. Ben yanında titreyen mum ışığında onunla birlikte resimlere bakmaya devam ediyordum. Birden mırıldandığını duydum. Rabbim, Rabbim, neden bu denli güzel yaptın ayartmayı? İsa'nın ruhuna acımıyor. Ben aşağılık bir solucanım. Yine acıyorum ona. Şatoda dilendiklerimden arta kalan biraz ekmek ve etimiz vardı. Taş yere oturup azığımızı serdim. Francesco karşıma çöktü. Eğilerek muma üfledi. Görmesek daha iyi olur dedi. Ama eli titrediğinden söndüremediği mum hırkasına tutuşturdu. Yangını söndürmek için ileri atıldım ama Francesco karşı koyuyordu. Söndürme, söndürme diye bağırıyordu. Ama ben görünür dünyanın ötesindeki görünmeyen dünyayı ayırt edemediğimden ateşin derisine değmekte olduğunu fark ettim ve hırkanın ucunu alevlerin üstüne atarak ateşi boğdum. Yapmayacaktın, ateş hemşireyi öldürmeyecektin diye payladı beni. Ne istiyordu? Bedenimi yiyip yutmak değil mi? Benim de istediğim bu değil miydi Leo kardeş? Kurtulmak değil miydi? Ağzına tek lokma koymadan yatıp gözlerini kapadı. Ben afiyetle yedim, doydum, miskinleştim. Yanına uzanıp hemen uyudum. Ama gece yarısına doğru Francesco'nun çığlığıyla uyandım. Gözlerimi açtım ve minberin lambasının ışığında bir şeyle boğuşurmuş gibi havada elini kolunu salladığını gördüm. Francesco kardeş diye seslendim. Francesco kardeş, beni duyması imkansız gibiydi. Korkunç bir kabus görüyor olmalıydı. Çünkü elini ayağını yere vurarak böğürüyordu. Üzerine eğilerek alnına dokundum. Sel gibi ter akıyordu. Islanmış saçlarında damlıyordu. Omuzlarından tutup sarstım. Gözlerini açtı. Korkma Francesco kardeş dedim, titreyen ellerini okşayarak. Korkma, bir düş idi gördüğün. Kahrolasıca bir düş. Kalkıp oturdu ve konuşmaya çalıştı. Ama ağzından belli belirsiz sözler çıkıyordu. Kendine gel Francesco kardeş. Neredeyse sabah olacak. Gün gelip gecenin hayaletlerini silecek. Hayalet değildi Leo kardeş. Hayalet değildi. Bütün şu resimler canlıydı. Gözlerimi kapadığımı görür görmez hepsi de duvarlardan aşağı indi. Bir yandan içimdeki bütün cinler dışarı çıktı. Birlikte bana saldırmaya başladılar. Rabbim, dayanılacak gibi değildi bunlar. Hırkasının yeniyle kanayan gözlerini kuruladı. Soluk soluğaydı, dişleri birbirine vuruyordu. Dışarıda, küçük kiliseyi çeviren çamlar arasında güçlü bir rüzgar ıslık çalıyordu. Zaman zaman ışıldayan şimşeklerin parlaklığı, minberin minik penceresinden içeri giriyor ve Francesco'nun solgun kanlı yüzüne kılıç darbeleri gibi iniyordu. Her defasında hemen yeniyle yüzünü örtüyordu. Bir keresinde bana şimşeklerin her şeye gücü yetenin bakışları olduğunu söylemişti. Şimdi ise Rabbin kendisini göreceğinden utanıyordu. Çünkü ayartıcı şeylerin buharı hala bedeninden tütüyordu. İkimiz de ağzımızı açmadan heyecan içinde şafağın sökmesini bekledik. Ben de korkmaya başlamıştım. Şimdi küçük kilise bana da perili görünmeye başlamıştı. Tehlikeli, görünmez varlıklarla doluydu. Şimşek kat kat yükselen duvarları aydınlattığında resimleri görmemek için, onların da beni görüp üstüme çullanmamaları için hırkamla yüzümü kapıyordum. Francesco'nun yanında hem benim zihnim hem de onunki allak bullak olmuştu. Belki de iç gözlerim açılıyordu da görünmeyi bana gösteriyordu. Francesco yavaş yavaş kendine geldi. Çok geçmeden elini elimin içine koydu, güya beni yatıştıracaktı. Kaygılanma Leo kardeş, korku bile kurtuluşa yardımcı olur. O da kutsaldır, o da insanın dostudur. Gök gürültüleri gittikçe yaklaşıyordu. Birdenbire fırtına koptu. Yağmurun mutlu, gevrek gülüşünü duyduk damın üstünde. Bize göre hava hoş dedim kendi kendime. Francesco dün akşamki cinlerle olan mücadelesinden yorgun düştü. Biraz daha yatsın da gücü kuvveti yerine gelsin. İlk zayıf, bulanık ışık minik pencereden girdi. Duvarda aksakallar, solgun zahit yüzleri parlamaya başladı. Çevresindeki boynuzlar, kuyruklar ve kahkahadan katılan ağızlar da parlıyordu. Ama artık gün doğmuştu. Tanrı'nın ışığı gelmişti. Korkmuyordum. Bir kuşun cikcik ettiğini duyduk. Yeryüzü yağmur ve çamur içinde uyanıyordu. Francesco yeniden gözlerini kapamış, gökten düşen erkek suların sesini vecd içinde dinliyordu. Leo kardeş, göğün sel kapılarının her açılışında yeryüzü gibi sen de büyük zevk duymuyor musun? Ah bir toprak kütüğü olaydım da göksel sular içinde eriyeydim. Ama ruh topraktan yapılmamış olduğundan bedene sıkı sarılır ve erimesini engeller. Niçin böyle sarılıyor Francesco kardeş? Bıraksa ya istediğin gibi, bedeni kaybolmaya bıraksa ya, ruh da kurtulsa. Francesco başını salladı. Bir yere gitmek istiyor ve onu taşıyacak başka eşeği yok. Böylece varacağı yere ulaşıncaya kadar bu eşeği besliyor ve suluyor. Sonra kıvançla yere iniyor. Hayvana bir tekme atıyor. Onu yeryüzünde toza çevrilmesine bırakıyor. 2-3 kuş cıvıldıyordu. Yağmur yatışmıştı. Gidelim dedi Francesco. Yağmur durdu. Tanrı adına. Kalkmaya çalıştı. Dizleri götürmedi. Yere çöktü. Eşeğin yorulmuş Francesco kardeş. Bırak zavallıyı dinlensin de daha uzaklara taşıyabilsin seni. Eşeklerimizi keyiflerine bırakmamalıyız Leo kardeş. Benimkinin dediğine kulak verecek olaydım, şimdi hala Sior Bernardone'nin evinde yaşıyordum. Hala pencere altlarında türkü söylüyordum. Gel yardım et, hayvanı kaldıralım. Francesco'yu koltuk altlarından tutup ayağa kaldırdım. Tökezleyerek kapıya doğru yürüdü. Ben de arkasından. Dışarıdaki dünya ıslaktı. Taşlar parıldıyordu. Yer çamurdu. Tepemizdeki gök sifiri karanlıktı. Sellerin dövdüğü çam ağaçlarından bal kokusu gibi bir koku çıkıyordu. Yine yağacak Francesco kardeş. Yağsın. Ruh henüz bedenin erimesine izin vermiyor. Onun için korkma Leo kardeş. Gel. Ayak bileklerimize kadar çıkan çamur içinde bata çıka yürümeye başladık. Ayaklarımız kurşun gibi ağırlaştı çok geçmeden. Zar zor kaldırabiliyorduk. 1-2 saat geçmişti ki Francesco yere kapaklandı. Yüzü çamura battı. Çaresizlik içinde koştum. Boğulmadan kurtarayım diye. Sırtımı aldım ve koşmaya başladım. İçimden onun inatçılığına, kendimin de budalaca bir tutumla yaratılışıma aykırı şeyler yapmak isteyişime lanet edesim geliyordu. Yağmur yine başlamıştı. Yarım saat daha yükümle yürüdüm. Sonra Rabbime şükür, çam ağaçları arasında evler gördüm. Yere düştüm, düşecektim. Ama evler cesaret verdi. Sonunda baştan ayağa çamur içinde oraya ulaştım.